Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kalbin Sesi Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Takriben yarım saat sürecek programımız, sizlerin sormuş olduğu, bizlerin ise derlemiş olduğu soruları kıymetli hocamıza soracağız ve cevaplarını sizlerle buluşturacağız Allah'ın izniyle. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim görüşmeyeli?
Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah bizler de iyiyiz hocam.
Allah daha iyisin inşallah.
Amin.
Muhammed'le beraber.
Amin cümlemizi inşallah hocam. Hocam müsaadenizle ilk sorumuza Bismillah diyelim.
Tabii buyurun.
Şöyle bir soru gelmiş hocam. Borcunu geciktiren kişiye karşı herhangi bir yaptırımda bulunabilir miyiz?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İslam din olarak, hukuk olarak adaleti, hakkaniyeti birinci derecede öne alır. Yani genel bir kuraldır. La darar ve la dirar. Zarar verilmez, zarara zararla mukabele edilmez. Veya ne bileyim, mesela o faizle ilgili olan ayet geldiği zaman, yani Müslüman olanlardan eskiden faiz muamelesi yapanlar vardı. Onlarla ilgili olarak siz ana paranızı alın, faizden vazgeçin. Böylece zulmetmiş olmazsınız, zulme de uğramış olmazsınız. Yani zulme de engel, zulme maruz kalmayı da istemez değil, zulmetmeyi de istemez.
Evet.
Şimdi alacak verecek meselesinde bir borçlu var, bir de alacaklı var. Şimdi burada nedir? Borçlunun görevi borcunu ödemektir. Eğer peşinse peşin ödemek, vadeli ise vadesi dolunca ödemektir. Alacaklının da bu hakkıdır. Dolayısıyla bu hak ve yükümlülük üzerinden borçlar ödenmelidir. Ama oluyor ki borçlu borcunu ödemiyor.
Ödeyecek durumu da oluyor.
Şimdi ödemiyor. Evet. Niye ödemiyor? Bir, imkanı var. Buna rağmen ödemiyor. Buna mumatale derler.
Mumatale.
Mumatale derler. Evet. Ve Peygamber Efendimiz bunu matlul ganiyi zulmü demiş. Yani durumu yerinde olan kişinin borcunu ödemeyip sürüncemede bırakması, savsaklaması zulümdür. Zulüm de günahtır. Zulüm, biz hep zulüm deyince işte başkasına bir haksızlık etme gibi, tamam o var. Ama aynı zamanda günahtır. Hazreti Adem cennetten kovulduğu zaman Allah'tan özür dilerken, tövbe ederken Rabbena zalemna enfusena. Biz kendi kendimize zulmettik dedi. Yani günaha girdik. Ha, bu bir. O zaman bir de adam ödeyemeyebilir. Yani gücü yetmez. Gücü yetmez.
Evet.
Hali vakti müsait olmamıştır. Onunla ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim diyor ki eğer borçlu darda ise diyor, onun genişlik vakti gelinceye kadar ona süre verin diyor. Yani vadeyi uzatın diyor. Bu bir tavsiye olarak. Ha şimdi, o zaman biz borcun vaktinde ödemeyen kişiye bir yaptırım uygulanabilir mi sorusuna cevap verirken, bu borçlu neye ödememiş? İmkanı yok da ondan mı ödememiş? İmkanı olduğu halde mi ödememiş? Ha şimdi eğer imkanı yok da bundan dolayı ödememişse ve alacaklı bunun gerçekten imkanının yerinde olmadığını biliyor ve ikrar ediyorsa, tasdik ediyorsa vade verir. Ama şu da olabilir. İş mahkemeye düşmüştür. Alacaklı der ki bu adam borcu olduğu halde parayı ödemiyor. Borcu olduğu halde parayı ödemiyor. Ve hakim bu sefer borçluya der ki, borçluyu hapse atar. Bir süre hapiste tutar. Ne kadar tutar? Bu adamın parası olsaydı bu kadar hapiste yatmayı göze almaz, öderdi borcunu. Kanaati hasıl oluncaya kadar hapiste bırakır. Bu kanaat hasıl oldu. Tahliye eder. Ve alacaklıya der ki kardeşim takip et. Eline para geçtiği zaman alacağını tahsil et der. Yani şimdi bu hukuki olarak bu. Bir de borcu vaktinde ödememenin günümüz şartlarında paranın değer kaybı söz konusu.
Evet.
Eskiden bu yoktu.
Enflasyondan ötürü.
Enflasyondan ötürü. Tabii burada ne zaman bu söz konusu olacak? Vadesinde ödenmeyen borç daha sonraya sarkarsa o zaman bu enflasyon farkı, o yaptırım o zaman söz konusu olacak. Yani yaptırım deyince bir anlattım. Hakimin mahkeme hapse atması borçluyu.
Evet.
Ama bu söylediğim bu alacakların hakkının alacağının telafisi. Mesela adam mal satmış. Bu iki türlü olabilir borçlanma. Bir mal satma olur. Vadeli satmıştır. Vade dolduktan sonra ödemezse ondan sonraki süre için enflasyon farkı devreye girer. Ama vadesi içinde ödemişse, yani bugün satmış vadeli, 6 ay vadeli satmış, 3 ay içerisinde para değer kazanmış. Alacaktı burada fazla para isteyemez. O satış bedelinden. Çünkü satarken 6 ay vadeyi vermiş ona. Ha, ne zaman ister? 6 ayda ödeyememiş de 9 ayda ödemiş. O 3 aylık süre içerisindeki paranın değer kaybını alma hakkına aizdir. Alacaklı böylece ne oluyor şimdi? Ne borçlu ne de alacaklı zulme uğramış olmuyor. Her iki tarafın da hakkı korunmuş oluyor. Yani bu yaptırım dediğimiz şey iki türlü oluyor. Demin söyledim. Evet. Bir, borcunu ödemeyen ama alacaklının bunun parası var, borun işte hala bana ödemiyor diye iddia ettiği var. İslam hukukuna göre o hapse atılır belli bir süre.
Evet.
Bu bir. İkincisi de vadesi dolduğu halde borcunu ödemeyip sonraya bırakan kişi, imkanı da müsaitse, o takdirde o paranın değer kaybını tazmin eder.
Hmm.
Ama borç verme şeklinde olan ikraz dediğimiz, onda vade söz konusu değil. Orada vade ne zaman olur? Alacaklı alacağını istediği zaman olur.
Hmm.
Mesela ben sana borç verdim. Ve konuştuk da yani 3 ay sonra vereceğin diye konuştuk. Ama bir hafta sonra benim paraya ihtiyacım oldu. Sana gittim dedim ki ya Talih Hoca kusura bakma, ben sana söz vermiştim ama benim paraya ihtiyacım oldu, benim borcumu ver diyebilirim. Ve ondan sonra vermezsen o değer kaybı ondan sonra devreye girer.
Hmm. Teşekkür ediyoruz hocam.
Bu biraz fıkıh dersi gibi oldu.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Sonuca ulaştığına eminiz inşallah. Hocam bir diğer soru. Kullanımı caiz olmayan bir şeyi gayrimüslime satmak caiz midir denmiş.
Şimdi bir Müslüman dinin yasak ettiği bir şeye malik olamaz. Mesela nedir? Şarap. Mesela domuz eti. Mesela leş.
Evet.
Bunlara sahip olamaz. Ve bir kimsenin bir malı satabilmesi için muhatabı kim olursa olsun, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, o sattığı şeye malik olması lazım. Hatta şöyle bir kural var. Men lem yemlik la yu'ti. Yani bir şeye malik olmayan onu veremez. Olmuyor ki. Şimdi Müslümanın nazarında domuz mal değil. Şarap mal değil. Leş mal değil. Dolayısıyla bunları satışını hiç kimseye yapamaz. Yani şeye de Müslümana da satamaz.
Evet.
Gayrimüslime de satamaz. Müslüman için onlar mal değildir çünkü. Bir satışın gerçekleşmesi için satılan bir şeyin olması lazım. Ona mahallül akt diyoruz. Evet. O da maldır.
Hmm.
Bunlar da mal değildir. Bunlar Müslüman mal değildir. Nazarında.
Peki hocam, altın olduğunda, misal veriyorum, sadece gayrimüslim nezdinde bakmıyorum. Bir erkeğe altın yüzük satmak, şimdi altın bizim takmamız haram. Ama altın yüzük satmak caiz midir peki?
O caizdir. Niye caizdir? Kişi alan takmayabilir. Bir başkasını hediye edebilir. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında bu tür şeyler yaşanmış. İpek bir kumaş getirilmiş Peygamberimize, hediye edilmiş. Hazreti Ömer'e, yanlış hatırlamıyorsam, Peygamber Efendimiz onu vermiş. Hazreti Ömer de onu giymiş. Peygamberimiz diyor ki ya bu yasak, sen niye giydin? Ya Resulallah sen verdin. Ya ben sana verdiysem giy diye vermedim ki, sen de bilmem falancaya ver.
Anlaşıldı.
Böyle bir şey var. Tam böyle net hadiseyi hatırlamadım ama bu şekilde bir olay var, yaşanıyor. Yani altın haddi zatında mübahtır. İpek haddi zatında mübahtır. Ama kişi altını erkeğe de satabilir, kadına da satabilir. Erkek onu aldı, bir başkasına hediye edecek olabilir. Hatıra olarak saklayacak olabilir. Hanımına verecek olabilir. Bu olabilir. Bunlar caiz.
Eyvallah hocam. Teşekkür ederim.
Ve satın alan kişi o altına da maliktir.
Sahibidir yani.
Sahibidir. Ama. Dolayısıyla o da onu bir gayrimüslime satabilir.
Satabilir. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru. Tabii günümüzde çok yapılan bir şey, yaygın bir şey. İslami meseleler ele alarak espri yapan ve veya buna gülen kimselerin hükmü nedir denmiş.
Şimdi bu espri konusu olan şey ne? İslam'ın şiarından olan şeylerle alay etmek mi? Alay etmek mi? Yoksa daha basit bir şey mi? Buna göre değişebilir. Şimdi insanların küfre düşmesine sebep olacak şeyler, bir inkar vardır, bir istihza vardır, bir de istihfaf vardır. İnkar, kabul etmemek. Ahiret diye bir şey yok. Öldükten sonra dirilme diye bir şey yok. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bu inkardır. Bunu diyen kişi kafir olur. Bu bir. İki, istihza, alay etme. Öldükten sonra dirilmeyle alay etme. Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle ahiret alay etme. Dinin temel ilkeleriyle alay etme, namazla, oruçla. Bu da dinden çıkarır. Ha, istihfaf da hafife alma, önemsememe. Aman canım sen de olmasa olur, olsa ne olur, olmasa ne olur. Bu da tehlikeli. Ha, dolayısıyla burada İslam'ın şairinden olan, yani farzlar, vacipler, emirler, yasaklar, bunlarla ilgili olan şeyler, şakalar Allah korusun insanı dinden çıkarabilir. Adam ne yapıyor? İçki içiyor. İçki içerken Bismillahirrahmanirrahim diyor. Alay olsun diye. Dinden çıkar. Ha. Şimdi bir de şu var. Gıybet var ya, gıybet.
Evet.
Gıybet haram. Gıybet dille biz biliriz. Bazen harekette de gıybet olur.
Evet.
Mesela sahnede bilinen birisinin hareketini taklit eder, güldürür. Bu da haramdır. Dinden çıkarmaz bu belki ama
haramdır.
Veya sahnede o dinin genel ilkeleriyle alay edilen şeyler olursa bu da çok tehlikelidir. Allah korusun insan dinden çıkarabilir. Dolayısıyla bu konularda
hassas olmak
lazım.
Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Bir kişinin başka bir kişiye kefil olması halinde ücret talep etmesi caiz midir?
Bizim İslam fıkhına göre caiz değildir. Bu kefalet konusu insanların bir yardımlaşma gibidir. Yani ne oluyor? Bir kimse birine kefil olduğu zaman o kefil olduğu kişinin yükümlülüğünü o da yüklenmiş oluyor. Mesela senin birine borcun var, ben de sana kefil oldum. O alacaklığı, o alacağını senden de isteyebilir, benden de isteyebilir. Buna kefalet diyoruz. Ve ben bu sana kefil olmam karşılığında ücret alamam. Böyle bir şey yok. Ancak şu zamanımızda şöyle bir durum var. Teminat mektubu. Mesela bazı ihalelere girmek için, özellikle devlet ihalelerine girmek için teminat mektubu istiyor. Mektubu istiyor devlet. Yani sen milyarlık işe giriyorsun. Sen bu işin altından kalkabilecek misin, kalkamayacak mısın? Eğer maddi gücün buna yetmezse benim o sana verdiğim parayı tahsil edebileceğim bana bir kefil göster. O kefil de Ahmet Mehmet olmuyor, bankalar oluyor.
Aynen.
Teminat mektubunu bankalar veriyor. Ve bankalar bu teminat mektubu karşılığında ücret alıyor. Mesela diyelim ki 10 milyon için şey vermişse, teminat mektubu vermişse, o teminat mektubu verdiği kişiden %1 oranında, örnek olarak söylüyorum, ücret alıyor. Buna cevaz veriliyor zamanımızda. Çünkü burada çok büyük meblağlar söz konusu. Ve bir ekonomi için bu şart. Gerekli bir şeyler bunlar. Mecburen yapılıyor.
Evet.
Ve bankada bu teminat mektubunu verirken kendine göre bir takım masraflar yapıyor. Emekler veriyor. O yüzden buna cevaz veriliyor. Ama kişisel olarak olan kefaletlerde, kefil olmalarda ücret alınmaz.
Eyvallah hocam. Bir kişi malını istediği fiyata satabilir mi?
Şimdi normal şartlarda hani serbest piyasa ekonomisi diyoruz ya. Bu esastır şeyde. bizim İslam ticaret hukukunda esastır.
Serbest piyasa esastır.
Serbest piyasa da, yani ne demek bu? Alacaklı ve verecekli kendi rızalarıyla anlaştıkları zaman bu alışveriş problemi yoktur. Şimdi ayet-i kerimede diyor ki Cenab-ı Hak estağfurullah ve la te'kulu emvalekum beynekum bil batil illa en tekune ticareten an teradil. Yani mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaret olursa müstesna. Bak, burada ne var? Ticaret var. Karşılıklı rıza var. Dolayısıyla bir kişi normal şartlarda nark koymaz devlet. Normal şartlarda. Nark nedir o? Tahdit. Mesela diyelim ki ekmeğe nark koyuyorlar zamanımızda.
Sınır mı koyuyorlar hocam, fiyatlandırma noktasında mı?
Üst sınır. Mesela diyor ki ekmeğin tanesini işte şu 100-300 gram ekmek 10 liradan satılacak en fazla.
En fazla. Evet.
Buna nark diyoruz. Ha şimdi normal şartlarda devlet buna karışmaz. Yani üretici, tüketici kendi aralarında nasıl anlaşırsa
evet,
o şekilde alışverişi yaparlar. Ama eğer bu serbest piyasada fiyatlar gereksiz şişerse, burada toplumun aleyhine bir durum ortaya çıkarsa, o temel gıdalarda özellikle
arz talep dengesi korunmazsa,
yani fiyatlar aşırı artarsa. Evet. Normalde diyelim ki bir ekmek 10 liraya satılabilecekken, 10 liraya satıldığı takdirde kar edilecekken adam 20 liraya çıkılmış. Anlaşmışlar fırıncılar, 20 liraya çıkarmışlar. Ha, böyle bir durumda devlet sınırlama getirebilir. Der ki kardeşim 10 liradan fazla satamazsın der, normal. Ama öyle değil de piyasada 10 liraya satan da var, 15 liraya satan da var, 20 liraya satan da var aynı ekmeği. Ve müşteri bunlardan istediğinden gidip alabilir. Buna engel yok.
Evet.
Karışmaz devlet. Ve adam 20 liraya satana gidip aldı. Onu aldığı kazanç da helaldir. Ama piyasayı gizleyerek, müşteriyi kandırarak haddinden fazla pahalı satarsa o satış şuna müdahale edilebilir. Ona gamlı fahiş diyoruz. Ama öyle değil. Yalan yok işin içerisinde.
Evet.
Ve adam 10 liraya almış, 30 liraya satıyor. Ve karşı tarafı da kandırmamış ha. Yani ne demek kandırmama? Bak her tarafta bu fiyat, bundan daha ucuza bulamazsın. Vatandaş köyden gelmiş bilmiyor. Bu şekilde kandırıyor adamı. Ha bu caiz değil. Ama müşteri biliyor piyasayı. Aynı maldan 20 liraya da var, 10 liraya da var, 30 liraya da. O da gitmiş 30 liralık tercih etmiş. Etmeseydi. Problem yok. Bir de şöyle bir uygulama var bizim İslam ticaret hukukunda. Fıkıhta. Kim fıkıhtır bu?
Evet.
Bu alım satım akdine bey' denilir. Bey'.
Bey', evet.
Bu bey' birkaç çeşit olur. Bir, kişi, buna müsaveme derler.
Müsaveme.
Müsaveme. Tüccar satın aldığı fiyatı söylemeden fiyat istiyor.
Evet.
Ve satıyor. Yani adam bir mal, gitmişsin dükkana, bir şey alacaksın. Kaç lira bu? 50 lira. Ya 40'a olmaz mı? Olur, olmaz, yeter. Hadi 45'e tamam, anlaştınız. Pazarlık yaptınız.
Pazarlık yaptılar.
Buna müsaveme derler.
Hmm.
Bir de alış fiyatını söyleyerek satma var. Yani mesela der ki adam, kardeşim ben bunu 100 liraya aldım, %10 kar ver, 110 liraya satayım der. Hmm. Buna murabaha denilir.
O da murabaha denilir.
Ha, bu bir. İki, ben bunu 100 liraya aldım, sana 100 liraya vereyim. Buna da tevliye denilir.
Tevliye.
Tevliye. Bir de ben bunu 100 liraya aldım, paraya ihtiyacım var, sana 90 liraya vereyim zararına.
Hmm.
Buna da vadaya denilir. Bu üç türlü satışta satıcı alış fiyatını yanlış söylememesi lazım. Yani 90 liraya aldığı halde 100 liraya aldım dememesi lazım.
Hmm.
Eğer böyle derse o zaman müşterinin bu alışverişten vazgeçme hakkı var. Hmm. Cayma hakkı var. Onun dışında öyle değil de normal pazarlık. Evet. Alış fiyatını söylemiyor. 50 liraya almış, adam 100 lira istiyor. Ve 90'a anlaşıyorlar. Karşılıklı rıza ile. Kandırma da yok. Malın ayıplarını gizlememe yok.
Kusurlarını gizleme yok.
Yok. Ha, bunda bir problem olmaz.
Tamam hocam.
Ama şu var. Müslüman vicdan sahibi olmalı.
Kesinlikle.
Yani İslam'da önemli olan şey şu. Sadece zahiri hukuk değil, bir de öteki dünya var. O beşeri sistemlerde öteki dünya yok. Bütün o kurallar bu dünyaya göre kurulmuş. Ama İslam hukukunda öyle değil. Aynı zamanda bir öteki dünya var. Buradaki ticarette olsun, başka alanda olsun, yaptığın yanlışlığın cezasını sadece bu dünyada çekmezsin. Evet. Öbür dünyada kesinlikle da karşına çıkabilir.
Ahlaki davranmalı. Hocam, ibadetle alakalı bir soru var. Sehiv secdesi nedir denmiş? Yani nasıl yapılır? Ne zaman yapılır? Bu noktada fikirleriniz nelerdir fıkhi olarak?
Şimdi sehiv secdesi kelime olarak unutma secdesi demek. Sehven diyoruz ya biz, unutarak, hatalı evet diyoruz. Unutma secdesi, bu namazla ilgilidir. Şimdi biliyorsunuz, namazda yaptığımız hareketler üç grup. Ya farzdır, ya vaciptir,
evet,
veya sünnettir. Mesela örnek verelim. Namaz kılıyoruz. Tekbir niyet ettik, farzdır. Tekbir aldık, o başlangıç tekbiri farzdır.
Evet.
Sübhaneke okuduk, sünnettir. Arkasından Fatiha okuduk, vaciptir. Yaptığımız hareketler bu üç grupta toplanır. Eğer bir kimse ister yanılarak, ister kasten namazın farzlarından birisini mazeretsiz terk ederse, o namazı yeniden kılması gerekir. Mesela rükû yapmamış, yeniden kılacak. Çünkü rükû farzdır. Bu bir. Eğer vaciplerden birisini kasten terk ederse ve o namazı tekrar kılması vaciptir. Ama vaciplerden birisini unutarak terk ederse sehiv secdesi yapar.
Sehiv secdesi yapar.
Ha, sünnetlerden birisini kasten veya unutarak terk ederse namazı namazdır. Ancak bir mekruh olmuş olur. Ha, şimdi o zaman sehiv secdesi ne oluyor? Namazın vaciplerinden birisini unutarak terk eden veya geciktiren ya da farzlarından birisini unutarak geciktiren. Bak, farzlarını terk eden yok. Geciktiren kişi sehiv secdesi yapar. Mesela ne yapar? Nasıl olur? Dört rekatlı bir namazın ikinci rekatından sonra oturacaktı ya. Vaciptir bu. Oturmamış, ayağa kalkmış. Sonunda sehiv secdesi yapacak. Ha, mesela rükû yapmamış. Semiallahu lümen hamide diye demiş rükû yapmadan. Evet. Sonra aklına gelmiş, geri rükûa eğilmiş. Namaz içinde. Ha, burada geciktirdi faiz.
Farz geciktirdi.
Sehiv secdesi yapmış.
Farzın tehiri, vacibin terk ve tehiri. Birinci dört rekatlık bir namazdan bahsedecek olursak, ilk rekatta, yani ikinci rekattaki oturmada kalktığımız anda,
oturmadan kalkarsak eğer, vacibi terk etmiş
oluyoruz. Vacibi terk etmiş oluyoruz. Sehiv secdesi gerekmiş, evet, oluyor.
Ha, şimdi peki nasıl yaparız? Selam vereceğimizde oturuyoruz ya, sonra durur. Burada Ettahiyyatü'yü okuruz. Ettahiyyatü'yü okuduktan sonra selam veririz. Kişi tek başına namaz kılıyorsa hem sağına hem soluna selam veririz. Ama cemaatle kılındığı zaman imam genelde sadece sağına selam verir. Ve Allahu Ekber der, secdeye kapanır. Normal namaz secdesi gibi iki secde yapar.
Evet.
Ve tekrar oturur. Oturumunda Ettahiyyatü'yü, efendim, salli barik okuyarak namazını tamamlar.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam, tedrici olarak vücuda zarar veren böyle sigara, elektronik sigara çıktı son zamanlarda, nargile, bu şeylerin kullanımı caiz midir? Tabii alimler bu noktada mekruh diyor, işte tahrimen mekruh diyor, haram diyor, ama bu konuya bir açıklık getirebilirseniz. Şimdi, kesin olarak.
Ya haram ne, mekruh ne? Şimdi genelde haram, bir, doğrudan Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı haramlar var. İşte domuz eti gibi, efendim, hırsızlık gibi, şarap içmek gibi, doğrudan yasakladığı, zina yapmak gibi. Böyle haramlar var. Bu bir. İki, buna kıyasla yapılan haramlar var.
Evet.
Kıyasla. Mesela diyelim ki bizim Kur'an-ı Kerim'de içki yasağı olarak hamur geçer. Hamr. Hamr da Hanefi anlayışına göre üzüm şırasının köpürüp köpük atması ve sarhoş edici hale gelmesidir. Hı hı. Öbür tarafta şimdi zamanımızda pirinçten de içki yapılıyor.
Evet.
Mısırdan yapılıyor, arpadan yapılıyor, yapılıyor. Peki bunlar da hamur mudur, değil midir? Bu tartışılmış. Hanefiler diyor ki bunlara hamur denmez ama bunlar da sarhoş edici olduğu için bunlar da haramdır diyor. Hı. Yani ne oldu şimdi? Hamur Kur'an-ı Kerim'in emriyle yasaklandı, haram oldu. Diğerleri ise ona kıyasla haram. Bu haramlar var. Bir de böyle Kur'an-ı Kerim yasaklamamış ve Kur'an'ın yasakladığı bir şeyle birebir aynı değil. Ama vücuda zararlı. Şimdi İslam uleması Kur'an-ı Kerim'in yasaklarını ve emirlerini incelemişler. Bunların genelde şu beş gruptan birine girdiğini görmüşler. Nedir o? Can, din, mal, akıl, nesil. Bunlara darurat-ı hamse denilir.
Darurat-ı hamse.
Beş zarurat. Yani şu görülmüş, İslam'ın yasakladığı şeylere baktığımız zaman ya dine zarar veriyor, ya cana zarar veriyor, ya akla zarar veriyor, ya mala zarar veriyor, ya nesle zarar veriyor. Yasaklananlardan, evet, mutlaka bunlardan birine giriyor. Ha, bir de bunları korumak için gerekli olan şeyler de farz diyor. Mesela dini korumak için cihat farz diyor. Canı korumak için beslenmek farz diyor. Yani açlık grevi yok. Malı korumak için hırsızlık haram, hı hı, gibi bunlar şey oluyor. Şimdi vücuda zarar veren şeyler cana zarar veriyor. Şimdi vücut, can.
Evet.
Bu sigara veya benzeri şeyler. Şimdi kimi alimler diyorlar ki bunlar cana zarar veriyor. Bir, mala zarar veriyor. İki, nesle zarar veriyor. Çünkü sigara içenlerin çocukları sorumlu oluyor. Ha. Dolayısıyla bunlar haram diyor. Bazı alimler de diyor ki doğru, bunlar gerçekten bunlara zarar veriyor ama Kur'an bunu açıkça net olarak yasaklamamış. Dolayısıyla biz buna haram diyemeyiz, mekruh diyor. Ben şöyle diyorum. Bunlar yasaktır, dinen caiz değildir. Adına ne derseniz deyin. Bir de bu bir takım spekülasyonlara da sebep oldu biliyorsunuz. Yani
evet.
Diyanet İşleri Başkanı bunlara haram dedi. Hadi bir sürü tantana çıktı.
Bayağı bir eleştiri konusu olmuştu
konusu
hocam.
Konusu oldu. Tabii o kendi kafasından söylemedi yani bunları. Belli bir yerlere dayanarak söyledi. Evet. Ve bir de şu var, yani biz bir şeye haram veya helal dersek karşı taraftakini zorlamıyoruz ki.
Yani.
İsteyen yapıyor. Yakınlarımızdan sigara içenler var. Onlara engel olamıyorsun. Yabancıya zaten hiç karışamazsın. Yani insanlar içki içiyor diye biz şarap helaldir mi diyeceğiz?
Yani.
Haramdır. Dinin hükmü yani, budur.
Hüküm İçiyor, belli, bana içtihat ne? Belli hocam.
Bana ne? Yani. Allah Allah, kendi arasında olan bir şey.
Kesinlikle.
Yani bu sigara konusu veya ister elektronik olsun, ister
nargile olsun.
Yani insan vücuduna zarar veriyorsa bu dinen sakıncalıdır.
Eyvallah hocam. Yine hocam bu soruya ilaveten şeyler var. Şimdi alkolsüz içkiler var hocam. Böyle alkolsüz şampanya, alkolsüz bira. Böyle hatta helal sertifikası falan yapıştırıyorlar üzerlerine. Bunların kullanımı da
şimdi
aynı
bu,
zamanda...
Bu içkinin, sarhoş edici içkilerin yasaklanışının illeti sarhoş edici oluşudur.
Evet.
Mesela üzümden şarap da yapılır, şıra da yapılır, pekmez de yapılır. Ham madde aynı. Pekmez helal. Sarhoş edici olmayan şıra da helal. Ama şarap haram. Niye şarap haram? Sarhoş ettiği için. Peygamberimizin hadisi var.
Evet.
Küllü müskirin hamrun ve küllü müskirin haram. Yani sarhoş edici olan her şey hamr hükmündedir, şarap hükmündedir. Ve bütün sarhoş edici içkiler de haramdır. Dolayısıyla burada bunlar içilebilir mi, içilemez mi, helal mi, haram mı derken kriterimiz ne? Sarhoş edici mi? Değil mi? Ha, ama sarhoş edicilikte de bir bardağın sarhoş etmesi var, beş bardağın sarhoş etmesi var.
Evet.
Yani eğer bir şeyin çoğu sarhoş ediyorsa azı da haramdır. Bu konuda da hadis var. Ma eskere ketiruhu ve kaliluhu hamrun. Yani çoğu sarhoş edici olan içkinin azı da haramdır. Yani burada o dediğin şeyler sarhoş ediyor mu etmiyor mu biz ona bakarız. Yani bu helal sertifikası meselesi ne kadar güvenilir o da ayrı bir şey.
Evet, ayrı bir konu.
Çünkü aslında bu helal sertifikası verecek olanlar belirli şeyler olması lazım. Evet. Bilinen. Bunlar ne kadar belli ne kadar değil bilemiyorum. Hatta ben şöyle bir şey görmüştüm. Bir zaman bir toplantıya gitmiştik. Orada bir konserve kutusunun üzerinde halal yazıyor. İçeriğini okudu o gösteren kişi. İçerinde domuz eti var.
Allah Allah.
Yani adam işte halalı büyük harflerle yazmış. Onu görüyor müşteri. Alttaki küçük harflerle olan domuz etini görmüyor.
Her
bir de maalesef bu şekilde istismarlar oluyor. Onun için bunlara biraz yani dikkatli yaklaşmak lazım.
Her sertifikaya güvenmemek lazım.
Evet.
Hocam Allah razı olsun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.